Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Âl-i İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Yüce İslam Peygamberi ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 Aban 1404, Miladi 29 Ekim 2025 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi sizler için akşam haberleri ve günün siyasi yorumunu sunacağım. Ardından Roosevelt İstasyonu Podcast'i, İman Nuru, Düzenli Hayat ve Hidayet Hadis adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Pezeşkian Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tebrik mesajı gönderdi. İran ve Çin arasında tarım teknolojileri işbirliği artıyor. Japonya, İran'ın Batı Asya'da huzur ve istikrarın sağlanmasına rol oynamasının zaruretini vurguladı. İsrail'in Gazze'ye yeniden düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 63'e yükseldi. Yemen hükümeti her ne pahasına olursa olsun Filistin'in yanındayız dedi. Ve Albense, Trump'ın Gazze ateşkes planını sert şekilde eleştirdi. Şimdi haberler. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi. Pezeşkian, iki dost ve kardeş ülkenin ortak tarih ve kültüre sahip olduğuna dikkat çekerek, ortak çabalar ve devam eden istişareler yoluyla İran ve Türkiye arasındaki ekonomik, siyasi, kültürel ve uluslararası işbirliğinin büyüyüp derinleşmesini temenni ediyorum dedi. Tebrik mesajında hiç şüphesiz içinde bulunduğumuz durumda ikili ilişkilerin güçlendirilmesi her zamankinden daha önemli hale gelmiştir ve İran ve Türkiye arasındaki işbirliğinin artırılması iki ülke ve bölgenin istikrarı, güvenliği ve kalkınmasına katkı sağlayacaktır ifadesine yer verildi. Bu arada İran Dışişleri Bakanı Zeyd Abbas Irakçı de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Türk mevkitaşı Hakan Fidan'ı kutladı. İran Tarım Cihadı Bakanlığı Müsteşarı Çin'i İran için stratejik bir teknoloji ortağı olarak nitelendirerek iki ülke arasındaki tarım teknolojileri işbirliğinin artacağını duyurdu. İran Tarım Cihadı Bakanlığı Müsteşarı Gholam Reza Golmuhammedi, Çin'de düzenlediği 32. İleri Tarım Teknolojileri Konferansı'nda yaptığı konuşmada, İran'ın özel iklim koşulları nedeniyle tarımda modern teknolojilerin kullanımının zorunluluk haline geldiğini belirtti ve Çin ile teknolojik işbirliğini önceliklerden biri olarak açıkladı. İran'ın Pekin'deki bilimsel ateşesi Yasir Muhseni ise şunları söyledi. Tarım tarihi bir dönüm noktasında. Dünya iklim değişiklikleri, su kıtlığı ve gıda tedarik zincirindeki kesintiler gibi zorluklarla karşı karşıya. Bununla birlikte yapay zeka ve biyoteknoloji gibi teknolojik dönüşümlerle benzersiz fırsatlar ortaya çıkıyor. Mohseni, kuraklığa ve tuzluluğa dayanıklı tarım ürünleri geliştirmek, akıllı sulama sistemleri kullanımı, biyolojik gübre ve pestisitlerin geliştirilmesi, bilim temelli tarımın teşviki, yenilenebilir enerji ile tarım entegrasyonunu, İran'ın tarım teknolojilerindeki bazı başarı ve hedefleri olduğunu söyledi. İran, tarım medeniyetinin en eski merkezlerinden biri olarak bilim ve teknolojiyi kullanarak tarımda dönüşümü hızlandırıyor. Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, İran İslam Cumhuriyeti'nin Batı Asya bölgesinde barış ve istikrarın sağlanmasına oynadığı rolün önemli ve gerekli olduğunu belirtti. Motegi sosyal medyada paylaşımda, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı'nın kendisine Japonya Dışişleri Bakanı olarak atanması dolayısıyla gönderdiği tebrik mesajı için içten teşekkür etti. Japonya ile İran arasındaki çok katmanlı ve yapıcı diyalogların iki ülke arasındaki köklü ve dostane ilişkilere dayanarak her zaman devam ettiğini vurgulayan Japon Bakan, İranlı mevkitaşı Japonya hakkında derin bilgiye sahip en seçkin devlet adamlarından biri olarak nitelendirdi ve İran Dışişleri Bakanı ile yakın görüşmeler yapma isteğini dile getirdi. Motegi ayrıca selefilerinin çabalarıyla temelleri atılmış olan Japonya ve İran arasındaki eski ve dostane bağların daha da güçlendirilmesi için Irakçı ile işbirliği yapmayı umduğunu ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Hukuki ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Yardımcısı Kazım Garibabadi, Afganistan hükümetinin su kaynakları ve sınır meseleleri de dahil olmak üzere ikili sorunların çözümünde işbirliği yapması gerektiğini vurguladı. Garibabadi, Kabil'e yaptığı ziyaretin son gününde yaptığı açıklamada şunları söyledi. Afganistan'la çeşitli alanlarda işbirliğimiz bulunuyor. Bu işbirliği adli konular, hükümlülerin iadesi, su kaynakları ve ortak sınır alanlarını da kapsıyor. Yetkili İran ile Afganistan arasında 1972 yılında imzalanan su hakkı anlaşmasına atıfta bulunarak Hamun Gölü, Harirut Nehri ve içme suyu temini gibi konuların iki ülke arasında su alanındaki temel sorunlar olduğunu belirtti. Garibabadi sözlerine şöyle devam etti. Bu alanlarda her zaman görüş ayrılıkları olmuştur ancak İran halkı ve hükümeti Afganistan hükümetinden tam işbirliği beklemektedir. Bu işbirliğinin seviyesi arttırılmalıdır. Gazze'deki tıbbi kaynaklar Siyonist rejimin ateşkesi ihlal etmesinin ardından Gazze şeridinin kuzey ve güneyine düzenlenen hava saldırılarında şehit sayısının 63'e ulaştığını bildirdi. Gazze'deki hastane kaynaklarına göre İsrail'in Gazze şeridindeki çeşitli bölgelere düzenlediği hava saldırılarında aralarında 24'ü çocuk olmak üzere 63 Filistinli şehit oldu ve 50'den fazla kişi yaralandı. Gazze'deki El Avde Hastanesi kaynakları, Nusayrat mülteci kampındaki bir eve düzenlenen İsrail saldırısında 4'ü çocuk, toplam 8 kişinin şehit olduğunu bildirdi. Ayrıca Şifa Hastanesi kaynakları da İsrail'in Gazze kentinin güneybatısındaki El Hava bölgesinde bir eve düzenlediği başka bir saldırıda bir annenin ve kız bebeğinin şehit olduğunu duyurdu. Siyonist rejim Gazze'deki ateşkes anlaşmasını bir kez daha ihlal ederek Salı gecesi Gazze şeridinin çeşitli bölgelerine ağır hava saldırıları düzenledi. Bu saldırılar İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze'ye saldırı emri vermesinden birkaç saat sonra gerçekleşti. Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdülvahid Ebu Ras, ülkesinin Filistin halkına ve direnişine verdiği desteğin dini bir görev ve ahlaki bir taahhütten kaynaklandığını belirterek, düşmanın hiçbir suçunun veya baskısının Yemenlileri bu asil tutumlarından vazgeçiremeyeceğini vurguladı. Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Ebu Ras, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Liderlik Konsey Başkanı Muhammed Derviş'e gönderdiği mesajda, Yemen halkının Filistin halkı, davası ve onların cesur direnişi karşısındaki değişmez tutumunu bir kez daha yineledi. Ebu Ras mesajında şunları ifade etti. Yemenlilerin Filistin ve davasına yönelik desteği dini bir görev, ahlaki ve insani bir sorumluluktur. Bu tutum Yemen halkın özgür iradesini ve Filistin'e olan derin bağlılığını yansıtmaktadır. Birleşmiş Milletler'in özel raportörü Trump'ın Gazze planının ateşkes anlaşması olarak tanımlanmasını yanıltıcı olarak nitelendirdi. Filistin'in işgal altındaki topraklarında insan hakları ile ilgili Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Francesca Albence, Trump'ın Gazze planını ateşkes anlaşması olarak tanımlamanın gerçeği yansıtmadığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı. Gazze'de yaşananlar iki devlet veya iki ordu arasındaki bir savaş değil, 1948'den beri kuşatma altında yaşayan bir halkın üzerine yürütülen sürekli bir saldırıdır. Albense, Amerika Başkanı Donald Trump'ın Gazze şeridi için öne sürdüğü barış planını hayatımda gördüğüm en büyük hakarettir diyerek planın hukuki ve ahlaki meşruiyetten yoksun olduğunu vurguladı. Uluslararası Gerçekleri Araştırma Komitesi'nin bir üyesi, mevcut kanıtların İsrail rejiminin Filistin'de işlediği eylemlerin savaş suçu olarak nitelendirilebilmesi için yeterli olduğunu açıkladı. Chris Sidoti, işgal altındaki Filistin toprakları ile ilgili Bağımsız Uluslararası Gerçekleri Araştırma Komitesi üyesi, El Cezire televizyona verdiği röportajda komitenin bazı durumlarda suçlardan sorumlu İsrail'i yetkili ve komutanları tespit ettiğini söyledi. Sidoti, komite raporlarının güvenirliğini vurgulayarak şöyle ekledi: "Şimdiye kadar hiçbir ülke bu raporlara itiraz etmediği sadece İsrail ve Amerika karşı çıktı. Bu açıklamalarla eş zamanlı olarak Siyonist rejim Gazze'deki ateşkes anlaşmasını bir kez daha ihlal etti." Nikaragua'nın Tahran Büyükelçisi, Amerika'nın Venezuela'ya yönelik tehditlerini tüm Latin Amerika bölgesi için bir tehdit olarak değerlendirdi ve bu tehditlere karşı Venezuela'ya destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Lübnanlı kickboks şampiyonu, Filistin halkına destek amacıyla yaptığı insani bir davranış sonucu dünya madalyasından vazgeçti ve Çin Cumhurbaşkan Yardımcısı, Çin ve Amerika liderlerinin olası görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada, tek taraflılık ve zorbalık politikaların artmasının küresel siyasi ve ekonomik düzende istikrarsızlığı derinleştirdiğini belirtti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumuyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Trump'ın İsrail'e koşulsuz desteği konusunda. İsrail rejimi, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği iddiasıyla Gazze'ye geniş çaplı saldırılar başlattı. Bu saldırılar sonucunda çok sayıda kişi, özellikle çocuklar ve kadınlar şehit oldular. Siyonist rejim, İsrail ateşkesi ihlal ettiği ve direnişin askerlerine saldırdığı iddiasıyla Gazze yönelik saldırılarını yeniden başlattı. Bu saldırılarda onlarca Filistinli şehit oldu. 10 Ekim'den bu yana İsrail ateşkesi en az 125 kez ihlal etti ve Gazze'de yaşayan Filistinlilere saldırdı. Bu saldırılar, Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere uluslararası toplum ve kuruluşların İsrail'den ateşkese ve insan haklarına saygı göstermesini defalarca talep ettiği bir dönemde gerçekleşiyor. Ancak İsrail bu çağrılara kulak asmamakla kalmayıp bu suçları Amerika'nın tam desteğiyle sürdürüyor. Şu anda Amerika Başkanı Donald Trump, İsrail'in bu politikasını destekleyerek bunu kendini savunmak olarak nitelendiriyor. Trump, Gazze'deki ateşkesi hiçbir şey tehdit etmeyecek, İsrail'in hava saldırıları ateşkesi zayıflatmayacak dedi. Trump, Air Force One uçağında yaptığı açıklamada saldırıların ateşkesi ihlal etmediğini ve İsrail'in Hamas'a karşı kendini savunma hakkına sahip olduğunu vurguladı. Siyonist rejim, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken birçok ülke ve hatta İsrail'in müttefikleri ateşkesin sürekli ihlal edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Bu bağlamda bazı İngiltere parlamento üyeleri, ateşkes devam ederken İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerine yaptığı hava saldırıları hakkında endişelerini dile getirdi. Bir milletvekili, dünya barıştan söz ederken İsrail hala saldırıyor ve Gazze'ye hayati yardım girişimini engelliyor. Böyle bir durumda gerçek ateşkesten nasıl söz edilebilir dedi. Ancak uluslararası eleştiriler ve baskılar bugüne kadar bu saldırıları durdurmaya yetmedi. İsrail ve Amerika'nın bakış açısına göre İsrail'in ateşkesi sürekli ihlal etmesi sadece bir askeri eylem olarak görülmüyor. Aynı zamanda Filistin halkı üzerinde baskı kurma ve korku yaratma amaçlı uzun vadeli bir stratejinin parçası. İsrail'in bu saldırılardaki amacı sadece Hamas'ı bir tehdit olarak görmek değil, Filistin topraklarında işgalci politikalarını sürdürmektir. Yerleşim alanlarının, mülteci çadırlarının ve sağlık merkezlerinin bombalanması, Filistinlilere yardım ulaştırılmasının engellenmesi sadece bu durumu kanıtlamakla kalmayıp, İsrail'in insan haklarına ve uluslararası hukuka tamamen kayıtsız olduğunu gösteriyor. Her kriz ve savaşta ateşkes, şiddeti azaltmak ve barışa ulaşmak için bir fırsattır. Ancak Filistin, özellikle Gazze krizinde mevcut ateşkes, İsrail için Filistinlilere yönelik baskı ve saldırılarını sürdürme aracı haline gelmiştir.
İran Radyo Podcast. Burası Ruzvelt Caddesi istasyonu. Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğinin ele geçirilmesinin yeni ve farklı bir anlatımı sunmak istiyoruz. Nadiren duyduğumuz belgelere ve anılara dayanan bir anlatı. Bu podcast'te size adım adım eşlik edeceğiz. Ruzvelt Caddesi istasyonuna hoş geldiniz. Tarih canlanıyor ve tarihi belgeler, yazılı anılar ve haber ajansları ile yayınlardan çeşitli anlatılar sizlerle buluşuyor. Önceki bölümde Washington'un düşük maliyetli bir çözüm umutlarına rağmen Bern senaryosu tasarım aşamasından öteye geçmediğini de duymuştuk. Bu senaryonun başarısız olması ile imamın çizgisini izleyen öğrenciler bir kez daha sahaya çıktı ve nihai karar liderin ve parlamentonun iradesiyle verildi. Ve şimdi bu bölümde birlikte yeni bir aşamaya giriyoruz. Amerika'nın doğrudan tehditleri ve yaptırımların başlangıcına. Bu serinin ve diğer İran Radyo Podcast serinin tam arşivine erişmek için iranradio.ir adresini ve sosyal ağlardaki resmi sayfalarımızı ziyaret edin. Yorumlarınız ve önerileriniz bu yolda ilerlemek için yol göstereceği olacaktır. Bern senaryosunun başarısızlığa uğraması ile rehinelerin teslim edilmesi çıkmaza girdi. Tüm gözler tek bir noktadaydı. Bu düğümü çözebilecek tek kişi İslam devriminin lideri İmam Hümeyni'ydi. Hicri Şems'i 20 İsvan 1358 tarihinde ilk parlamento seçimlerinden sadece 4 gün önce devrim konsey üyeleri İmam Hümeyni ile görüşmeye gitti. Bani Sadr toplantıya katılmadı ancak toplantının sonucu belirleyici bir mesajdı. Hem Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu'nun kaderini hem de rehineler krizinin seyrini değiştirebilecek bir mesaj. İmam Hümeyni sakin ve kararlı bir üslupla üç temel ilkeyi özetledi. İlk ilke hiçbir belgenin gizli kalmaması gerektiğini vurgular. İran'a Amerikan müdahalesini ve Şah rejiminin suçlarına dair tüm kanıtlar hiçbir eksilme olmadan ve azaltılmadan komisyona sunulmalıdır. Buna göre imamın çizgisini izleyen öğrencilerden casusluk yuvası belgelerinin eksiksiz olarak kopyalarını komisyona teslim etmeleri de istendi. İkinci ilke, komisyon üyelerinin yalnızca Amerikan suçlarına doğrudan karışan rehinelerle görüşmesine izin veriyordu. Bu ziyaretler siyasi pazarlık için bir taviz değil, sorgulama fırsatı olarak görülüyordu. Üçüncü ve aynı zamanda en önemli ilke ise rehinelerle herhangi bir kamusal görüşmenin komisyonun Amerikan müdahalesi ve Şah rejiminin Tahran'daki suçları hakkındaki resmi raporunu kamuoyuna açıklamasının ardından mümkün olacağını öngörüyordu. Bu içerike yalnızca siyasi bir emir değil, aynı zamanda devrimci liderin iradesinin bir göstergesiydi. Her türlü Amerikan propaganda sömürüsünü etkisiz kılan oyunun kurallarının yeni bir tanımıydı. Öğrencilere belgeleri teslim etmeleri emredilse bile rehinelerle görüşme hakkı komisyonun çalışmalarının koşulsuz şeffaflığına bağlıydı. Ben senaryosu son perdesine ulaşmıştı. Aynı gece devrim konseyi rehinelerin şimdilik öğrencilerin elinde kalacağını duyurdu. Ertesi sabah komisyon üyelere herhangi bir rapor sunmadan Tahran'dan ayrıldı. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Kurt Joseph Waldheim, komisyonun faaliyetlerinin geçici olarak askıya alınacağını ve heyetin New York'a döneceğini duyurdu. İmamın mesajı doğrultusunda öğrenciler Amerikan Büyükelçiliğine ait 438 belgenin kopyalarını hazırladılar. Ancak komisyon üyelerinden hiçbiri bunları teslim almak için gelmedi. Yenilgi kamuoyuna duyuruldu ancak Ben İsad ve Kutsade senaryoyu yeniden canlandırmaya umuyordu. Borg ve Villalon, iki İranlı yetkilinin, Sanders ve Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın İran masasının şu anki başkanı Pereç'e parlamento seçimlerinden sonra planın tamamlanması için gerekli zeminin hazırlanacağına dair güvence verdiğini bildirdi. Panama'daki yaklaşık 100 gün geçirdikten sonra Mahmud Reza Pehlevi Hicri Şemsi 3 Ferver'den 1359 tarihinde Kahire'ye gitmek üzere ülkeden ayrıldı ve Mahdi Askeri Hastanesi'ne kaldırıldı. Panama'daki koşullardan duyduğu memnuniyetsizlik, telefon dinlemeleri, çevresindekilere kötü muamele, yüksek maliyetler ve kötüleşen sağlık sorunları da onu Enver Sadat'a yöneltmişti. Zira bu Suriye ve İsviçre'den Güney Afrika'ya kadar diğer beklenen ülkeler ona kapılarını kapatmıştı. Bu seyahat İranlı avukatların Şah'ın Panama'ya iade edilmesi talimini resmen sunmasının arifesinde gerçekleşti. Panama lideri Ömer Tarijos, Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Pehlevi ailesine Şah'ı tutuklamak zorunda kalacağı konusunda uyarmıştı. Devrik Şah'ın alelacele kaçması İran'ın onu yargılama konusundaki son umudunu umutsuzluğa sürükledi. Kutsade ilk basın toplantısında Mısır hükümetinin Amerika ve İsrail'e bağımlılığına atıfta bulunarak Mısır'ın kendi başına bir ajansı olmadığı için iade belgelerini Enver Sadat'a vermeyeceğiz dedi. Tahran'da İran-Amerikan ilişkileri yeni ve gergin bir döneme girdi. Önceki tüm senaryoların çıkmaza girdiği bir ortamda Carter bu kez ekonomik yaptırımlar, diplomatik ilişkilerin kesilmesi ve hatta Avrupalı müttefiklerin seferber edilmesi dahil olmak üzere çok yönlü bir baskı aracına başvurdu. Hicri Şems-i Perverdin 1359 tarihinin ilk sayfasında Beyaz Saray'dan İsviçre Büyükelçiliği'nin masraat güzarı aracılığıyla Tahran'a iki gizli mesaj ulaştı. Biri Ben İsad'a, diğeri İmam Hümeyni'ye hitaben. K Carter, İran Cumhurbaşkanı'na yazdığı mektupta rehinelerin sorumluluğu hükümete devredilmezse Amerika'nın benzeri görünmemiş önlemler alacağı tehdidinde bulunmuştu. İmama hitaben yazdığı başka bir mektupta ise rehinelerin serbest bırakılması konusunun Şah'ın iade edilmesinden bağımsız olarak ele alınması gerektiğini vurguladı. Ancak bu mesajla gizli kalmadı. İmamın ofisi, İran halkının ayrıntılardan haberdar olması için gizli mektubu kamuoyuna açıklamaya karar verdi. Washington ve hatta İsviçre'li yetkililer ilk başta bunu yalanladı. Ancak kamuoyu baskısı etkisini gösterdi ve kısa süre sonra mesajları gönderdiklerini itiraf etmek zorunda kaldılar. Hicri Şems'e 12 Ferver'den 1359 tarihinde İslam Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü töreninde Beni Sadr resmi tutumunu açıkladı. Devrim Konseyi Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı düşmanca propagandasını durdurması koşulu ile rehinelere kendi gözetimi altında almaya hazırdı. Ancak kısa süre sonra yayınlanan Beyaz Saray açıklamasında bu koşuldan ne propagandanın durdurmasından ne de İran karşıtı tutumlarından geri adım atılmasından bahsedilmedi. Sadece yeni yaptırımların erteleneceğine dair belirsiz bir vaatte bulundular. Bu arada imamın çizgisini izleyen öğrenciler sessiz kaldılar. İran İslam Cumhuriyeti hükümetinin zayıflamasını istemiyordu. Ancak aynı zamanda rehinelerin koşulları yerine getirilmeden teslim edilmesinin imamın çizgisine aykırı bir hareket olduğuna inanıyorlardı. Bu ikilem karar verme ortamını zorlaştırmıştı. Sonunda devrim konseyi bir sonuca vardı. Rehinelerin teslim edilmesi şimdilik ertelenmeliydi. Hicri Şems'e 18 Ferver'den 1359 tarihinde Beni Sa'd Kutzade ve Devrim Konseyi'nin diğer birkaç üyesi arasında İmam Hümeyni ile önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmenin ardından İmam makamı kısa ama kesin bir açıklamada yaptı. Devrim liderinin tutumu da değişmemişti. Rehinelerin kaderi ancak İslami Şura Meclisi'nde belirlenecek ve o zamana kadar rehineler öğrencilerin elinde kalacaktı. Bu duyuru her şeyi bir kez daha netleştirdi. Rehine krizi Beyaz Saray'da veya gizli diplomatik görüşmelerde değil, yeni kurulan İslami Şura Meclisi korumunda da çözülecekti. Burada ulusun iradesi Amerikan baskısı karşısında anlam kazanacaktı. İmamlık makamının duyurusunu yayımlamasından saatler sonra Washington'da yeni ve karalı bir perde açıldı. Amerikan Başkanı Jimmy Carter, radyo ve televizyon kameralarının karşısında yüzü kızarmış ve sesi öfkeyle dolu bir halde vatandaşlarına seslenerek şöyle dedi: "Asıl sorun artık Büyükelçiliği işgal eden öğrenciler değil, asıl sorun onların arkasına saklanan ve sorumluluk almaktan kaçınan İran hükümeti." Ardından iki ülke arasında ilişkilerin sorunu getiren dört kararname yayımladı. İlk olarak İran ile diplomatik ilişkilerin tamamen kesilmesi emri verildi. Buna göre İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyükelçiliği ve konsoloslukları kapatılacak ve İranlı diplomatlar en kısa sürede Amerikan topraklarını terk edecekti. İkinci olarak ekonomik yaptırımlar uygulandı. Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a her türlü mal ihracatı yasaklandı. Gıda ve ilaç bile bu ağır kısıtlamalara tabi tutuldu. Üçüncüsü, İran'ın Amerika'daki tüm varlıkları donduruldu. Amerika Hazine Bakanlığı'na Amerikalı talep sahiplerine tazminat ödenmesinin önünü açmak için İran'ın varlıklarından ve alacaklarından tam bir listesini hazırlaması emredildi. Dördüncüsü ise İranlılara vize verilmesi askıya alındı. O tarihten itibaren çok istisnai durumlar ve özel izinler dışında hiçbir İran vatandaşının Amerika topraklarına girmesine izin verilmedi. Bu dört kararname Tahran ve Washington arasındaki tüm diplomatik ilişkileri geçersiz kıldı. İki ülke için resmen geri dönüşü olmayan döneme girildi bir noktaydı. Ancak Tahran'da atmosfer tamamen farklıydı. Bu haberin duyurulmasının ardından siyasi gruplar ve sokaktaki insanlar ilişkilerin kesilmesini coşku ile karşıladılar. Bu atmosferin zirvesindeyken İmam Hümeyni Hicri Şems'e 19 Ferverdin tarihinde İran halkına gönderdiği bir mesajda Carter'in eylemini şu şekilde yorumladı. Carter hayatında mazlumların yararına bir şey yaptıysa o da ilişkileri koparmaktı. Hicri Şems'i 20 Ferverdin 1359 gecesi Mehrabad Havalimanı'nın pis ışıkları yandı ve Amerika'daki İran Büyükelçiliği ve konsolosluklarının diplomatlarını ve personelini taşıyan uçak indi. Yorgun ama gururlu adımlarla uçağın basamaklarından indiler ve orada benzersiz bir sahne yaşandı. Boyunlarına çiçek renkleri asıldı. Ve halk onları savaş alanından muzaffer olarak dönen kahramanlar gibi sonsuz bir coşku ile karşılandı. O çalkantılı günlerde Cezayir hükümeti İran'ın Amerika'daki çıkarlarını koruma sorumluluğunu üstlenerek ve İsviçre'yi Amerika'nın İran'daki çıkarlarının korucusu olarak tanıtarak iki ülke arasındaki ilişkiler için askeri bir çerçeve belirledi. Ancak bu çerçeve yeni sorunların ortaya çıkmasını engelleyemedi. İlişkilerin kesilmesinin ilk doğrudan etkilerinden biri Amerika'ya seyahat etmeyi planlayan çok sayıda İranlının vizelerinin aniden iptal edilmesiydi. Bu kişiler her gün Mehrabad Havalimanı'ndaki British Airways ofisini ziyaret ederek yanıtlar arıyorlardı ancak karşılarında yalnızca bir belirsizlik ve belirsiz vaatlerdi. Denizi vardı. Birkaç gün sonra Hicri Şems'i 28 Ferverdin tarihinde Jimmy Carter yaptırımların kapsamını genişleten 122.05 sayılı yürütme emrini yayımladı. O tarihten itibaren Amerikan vatandaşlarının İran'a tam seyahatlere yasaklandı. Bu yasak rehinelerin ailelerine bile kapsıyordu ve yalnızca Amerikan Dışişleri Bakanlığı veya Hazine Bakanlığı'nın özel izniyle çıkarılabiliyordu. Ancak bu karar Carter yönetimi için başlı başına bir sorun haline geldi ve hızla Beyaz Saray'a karşı bir dizi dava açılmasına yol açtı. Bu zorluğun aşırı simgesi eski Amerikan Başsavcısı Ramsey Clark'tı. Bilimsel bir konferansa katılmak için Tahran'a seyahat eden Clark'a önemli hukuki konumu nedeniyle dokunulmazlık tanındı ve bu da Carter'in elini de herhangi bir yasak kavuşturmadan fiilen bağladı. Yaptırımlar bir ardınca yürürlüğe girmişti. Hicri Şems-i Behmen 1358 ile Ferverdin 1359 tarihleri arasındaki tüm olaylar Beni Sadr'in başkanlığından Amerika'nın ilişkileri tek taraflı olarak kesmesine kadar aslında önceden planlanmış bir senaryonun adımlarıydı. Devrim lideri ve devrim konseyinin de bazı üyelerinin ayrıntılarından haberdar olmadan kapalı kapılar ardına tasarlanıp onaylanan bir senaryo. Niyetinde Beni Sadr'in ısrarı üzerinde hayata geçirilen bir senaryoydu. Bu senaryonun görünürdeki amacı rehinelerin serbest bırakılmasıydı. Ancak altta yatan katmanlarda daha geniş kapsamlı saikler vardı. Sadece İran'ın şu an iade edilmesi ve dondurulan mal varlıkları konusundaki haklarını savmak için aynı zamanda çok geniş kapsamlı yasal ve siyasi baskı da uygulamak. Şimdi birkaç temel soruyla karşı karşıyayız. Birinci soru, Carter neden İran'a karşı propagandayı durdurma adı verilen küçük bir taahhüdü bile kabul etmek istemedi? Cevap, Amerika Birleşik Devletleri'nin iç denklemlerinde ve yaklaşan başkanlık seçimlerinde aranmalıdır. Amerikan kamuoyu, rehineler krizi karşısında başkanı zayıflık ve uzlaşı ile suçladı. Bu öfke Gallup Inc. anketlerinde objektif olarak görüldü. Ankette Carter'ın onaylanma oranının %77'lik zirveden %40 civarına düştüğünü gösteriyordu. Bazı hızlı ve endişe verici bir düşüştü. Carter'ın bakış açısına göre reklam yapmayı bırak koşulunu kabul etmek son seçim umut yıldızına da söndürebilecek bir yenilgiyi kamuoyu önünde kabul etmek anlamına geliyordu. Bu kritik koşullarda Amerika içindeki son destek üslerini korumak uzak bir ülkede herhangi bir diplomatik çıkardan açıkça daha önemliydi. İkinci soru, Amerikalılar rehinelerin sorumluluğunu neden İran hükümetine devretmekte ısrar ettiler? Görünürdeki sebep serbest bırakma sürecini kolaylaştırmaktı. Ancak stratejik motivasyon tehlikeliydi. İran hükümeti rehinelerin sorumluluğunu resmen kabul etseydi, dava devlet dışı bir grup düzeyinden egemen bir devlet düzeyine yükselirdi. Bu stratejik değişim söylemi değiştirmenin anahtarıydı. Artık hesap vermesi gereken öğrenciler değil, doğrudan sanıkların yerine geçecek olan İran hükümetiydi. Bu değişim uluslararası yasal baskıya, uluslararası mahkemelerde kavuşturmaya ve yeni kurulan İran rejimine meşruiyetini kaybetmesine kapı açtı. Kısacası sorumluluğun devredilmesi tasarlanmış bir hukuki tuzaktı. Davayı en düşük maliyette kapatmak ve İran'dan azami taviz koparmak için bir strateji. Ve üçüncü soru, tüm rehinelerle görüşmek neden Washington'un gündeminin en başındaydı? Resmi Amerikan söylemi insani kaygıdan bahsediyordu. Ancak bu iddia rahiplerden NBC gibi kanal muhabirlerine kadar bağımsız gözlemcilerin kabul edilebilir gözaltı koşulları ile ilgili saha raporlarının yanında sonu kalıyordu. Dolayısıyla başka bir gerekçe daha öne çıkıyordu. Kimlik tespiti ve güvence. Washington, tüm rehinelerin tek bir noktada toplandığından ve kimsenin bilinmeyen bir yere nakledilmediğinden emin olmalıydı. Tam kapsam bir yüz yüze ziyaret. Kimlikleri doğru bir şekilde kaydetmek, kişilerin sağlık durumlarını objektif olarak kontrol etmek ve güvenilir bir liste hazırlamak için altın bir fırsattı. Bu bilgiler müzakere masasında ve gelecekteki davalarda belirleyici bir kaldıraç görevi görecekti. Bu üç soruyu bir araya getirdiğimizde çok daha açıklayıcı bir tablo ortaya çıkıyor. Bu kriz hiçbir zaman salt diplomatik bir mesele değildi. Yaşananlar Amerika iç siyasetinin çekişmelerine, uluslararası arenada karmaşık bir hukuk oyununa ve anlatılar üzerinde çetin bir mücadeleye sahne oluyordu. Washington'un çözümü olarak sunduğu talepler ve koşullar özünde yeni kurulan İran devletinin dünya sahnesindeki kaderini değiştirebilecek stratejik baskı araçlarıydı. Arkadaşlar, Roosevelt Cadde İstasyonu podcastine başka bir bölümünde duyduğunuz şey, yaptırımların ve uluslararası baskının askeri planlarla iç içe geçti yeni bir döneminde başlangıcıydı. Roosevelt Cadde İstasyonu'nun bir sonraki bölümünde Carter'ın tehditlerinin askeri operasyonlarla nasıl bağlantılı olduğunu ve psikolojik savaşın nasıl devreye girdiğini dinleyeceğiz. Bu tarih yolda bizimle kalın ve iranradio.ir ve sosyal ağlardaki yorumlarınızı, önerilerinizi ve hikayelerinizi her zaman beklediğimizi de unutmayın. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, İman Nuru isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Fransız şarkıcı Melanie Diams'ın İslam dinini benimseme macerasını sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Bayan Diams şöyle diyor: İslam dininin yayılması benim yaşamıma neşe, huzur ve güven duygusunu getirdi. Eğer ben yeni yaşamımda huzur ve neşe hissediyorsam bunu Allah'a olan imanıma borçluyum.
Bazıları İslam dinine yönelişin sadece sıradan insanların arasında yaygın bir mesele olduğunu düşünebilir. Oysa bu semavi dini benimseyen insanlara bakıldığında İslam'ın iman nuru ve güçlü mantığı, hakikat peşinde olan insanları hangi kesimden olurlarsa olsunlar kendine doğru çektiği anlaşılır. Buna göre de birçok bilgin, aydın, düşünür, politikacı, sporcu ve sanatçı da son semavi ve en mükemmel din olan İslam dinini benimseyen insanların arasında yer alıyor. Fransız rap müziği şarkıcısı Bayan Melanie Georgiades ya da sanat dünyasındaki adıyla Melanie Diams, bir süre şarkıcılığın doruk noktasında yaşadıktan sonra gerçek huzur ve saadeti İslam dininde buldu ve Müslüman oldu. Bayan Diams'ın yaşam öyküsü İslam dinini benimseyen diğer insanların yaşam öyküsü gibi ilginçtir.
Melanie Diams 1980 yılında Kıbrıs adasında Yunan bir baba ve Fransız bir annenin evliliklerinin meyvesidir. Melanie çok zor bir çocukluk dönemini geride bıraktı. Melanie'nin ailesi mali açıdan uygun durumda değildi. Henüz 4 yaşındayken daha iyi bir yaşam umuduyla ailesiyle beraber Fransa'ya göç etti. Ancak Fransa'da da ailenin durumu iyileşmedi. Bilakis 7 yaşına geldiğinde anne ve babasının boşanmasına sebebiyet verdi. Böylece Melanie'nin hayatında önemli bir değişiklik yaşandı ve Melanie esirgeme kurumuna verildi.
Ancak 1994 yılında Melanie'nin yaşamı değişmeye başladı ve şarkıcılık alanında sergilediği yetenekle bu sanata yöneldi ve daha sonraları Fransa'nın Rap Prensesi unvanını ve birçok ödül kazandı. Ancak şarkıcılık, şan, şöhret, para ve servet Melanie'nin huzursuz ruhunu tatmin etmeye yetmedi ve 2007 yılında şiddetli bir depresyona yakalanarak hastaneye kaldırıldı. Bir yıl sonra Melanie Diams derin bir değişimle karşılaştı ve sanki içinde bulunduğu ve onu intihar etme noktasına kadar sürükleyen vahim durumdan bir kurtuluş yolu bulmuş gibi oldu. Evet, Melanie rahmet ve huzur dini olan İslam dinine yönelmişti.
Bayan Melanie Diams bu ruhi değişimini şöyle anlatıyor: "Gerçekte bende bağnazlık ve her türlü kötülüğe karşı sevgi, şefkat, barış ve ahlak işareti olan bir değişim gerçekleşti. Akıl hastanesi, delirmek, boşluk noktasına gelmek gibi kötü bir maziye karşın Müslüman olunca adeta yeniden doğmuş gibi oldum. İslam dini bende büyük değişiklikler yarattı. Zira özellikle ben bir ömür şan ve şöhret peşinden koşmuş, bu uğurda çaba harcamış biriydim. Ama kendi kendime dedim ki, yeter artık. İlerlemek için biraz büyü. Bugün ben istediğim huzura kavuştum. Aslında benim öyküm diğer birçok sanatçının öyküsüne benziyor.
Tahran Radyosu.
Yeni Müslüman Bayan Diyams, acaba müziği Allah'a imanla mı değiştin sorusuna cevaben şöyle diyor. Bu ikisini asla birbiriyle mukayese edemem. Bugün ben ancak Allah için ve ona olan aşkım için yaşıyorum. Artık yalnızlık duygusu ve kaygı hissetmiyorum ve yaşamım anlam kazandı. Bu her gün yaşadığım bir gerçektir ve ben her gün 5 kez canı gönülden dua ediyorum, yani namaz kılıyorum.
Batı dünyası mutluluğun sınırsız para ve dizgini kopmuş, sınırsız özgürlükte yattığını telkin etmeye çalışıyor. Oysa gerçek şu ki insanın kemale ermek isteyen ruhu maddiyatın çok ötesinde yüce ülkülerin peşindedir. Bu konuda Melanie şöyle diyor, bazı insanlar biz Müslümanların bazı kısıtlamalar yüzünden mutlu olmadığımızı ve toplumda yaygın olan gelenekler dışında mutlulukları benimsememiz zor ve imkansız olduğunu düşünebilir. Bu yüzden de her ne pahasına olursa olsun elde edilen para ile mutlu olabileceklerini zannedebilir. Oysa bugün benim için bunlar anlam taşımıyor ve başka şeyler daha cazip geliyor.
Bir zamanlar ünlü bir rap şarkıcısı olan Melanie Diyams şimdi batı ve rap müziği hakkında şöyle diyor. Ben artık müzik dinlemiyorum. Bana kibir, şiddet, tüketicilik ruhu gibi durumları dayatan batı ve rap müziğini sevmiyorum. Zira rap müziğinin acı gerçekleri yaratabildiğini düşünüyorum ve bence bunları benimsemek saflıktır. Ben artık değiştim ve değişime uğradım. Bundan başka ben bir anneyim ve artık şarkıcılık ortamıyla hiçbir ilişkim kalmadı.
Ancak İslam dininin Melanie Diyams gibi ünlü bir sanatçı tarafından benimsenmesi ise bu semavi dinin muhaliflerini ve bağnaz çevreleri öfkelendirdi. Bu zümre Melanie'nin imajını zedelemek ve İslam dininden el çekmeye zorlamak için namertçe uygulamalarda bulundu. Özellikle Diyams Müslüman olduktan sonra İslami hicap ve tesettürünü koruma üzerinde ısrar ettiği halde bazı Avrupa ülkelerinde ve de özgürlük iddiasında bulunan Fransa'da Müslüman kadınların İslami tesettür ve hicabına karşı yoğun kısıtlamalar getiriliyor.
Melanie bu konuda şöyle diyor. Müslüman olduktan sonra Paris'te eski fotoğraflarımın yayımlanması çok çirkin bir oyundu. Bunlar beni rahatsız ediyor. Onlar benim özel fotoğraflarımı çalmıştır. Melanie muhaliflerine gönderme yaparak şöyle devam ediyor. Her insan yaşamında mutlu olduğunu beyan etme hakkına sahiptir. O zaman neden ben bunu başkalarıyla paylaşmamalıyım ki? Güya benim başörtüm Fransa'da büyük bir soruna dönüşmüş. Çünkü birçok kişiden bunun siyasi ve isyancı bir hareket olduğunu duydum. Sonunda Melanie Diyams 2015 yılında Melanie, Fransız ve Müslüman başlıklı bir kitap yazdı ve içinde muhaliflerin iftiralarına cevap vererek inancını savundu.
Gerçekte Bayan Diyams'ın İslam dinine ve İslami tesettüre olan inancı, muhaliflerin tacizi ve karalama kampanyaları ile vazgeçmeyeceği kadar güçlüydü. Melanie bu konuda da açıkça şöyle diyor. Ben anlamıyorum. Nasıl olur da imandan söz edilebilir ama hicapsız olunur? Bu ikisi birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Melanie Fransa'da yayınlanan Express dergisine verdiği mülakatta da hicap hakkında şöyle diyor. Acaba başörtülü ve tesettürlü bir kadın veya İslam dinine yönelik bir insanın fikri ve duygusal bağımsızlığı olamaz mı? Oysa hicap bu kadına şecaat, kişilik, sabır, güçlü iman ve maneviyat sunuyor. Benim hicabım Allah ile olan ilişkimdir. Ben tek başıma İslami tesettüre karar verdim. Benim tüm vücudumla ve tüm organlarımla hicaba uymam gerektiğine inanıyorum. Kalabalık ortamlarda bana baktıklarında şimdi kendimi çok rahat hissediyorum. Ben hicapla kendimi keşfettim.
TF1 kanalının sunucusu Melanie Diams'la görüşmesi hakkında şöyle diyor. Melanie sözlerinde hicap ve İslami giyimle ilgili özgürlükten söz etti ve İslami giyimin kendisini özgür hissetmesine yardımcı olduğunu söyledi. Üstelik bu özgürlüğün kendi seçimi olduğunu vurguladı. Yani her yaptığı özgürce yapılmıştır. Üstelik vücudunu başkalarının gözü önünde sergilemeden. Melanie bu mülakatta da şöyle diyor. Başörtülü kadınların haklarına uyulmaması büyük talihsizliktir. Bu kadınlar bağnazlıkların kurbanı oluyor.
Batı dünyası garezkar bir şekilde yürüttüğü geniş kampanyalarla tekfirci sapkın terör örgütlerinin batıda işledikleri cinayetlerin İslami düşüncenin ürünü olduğunu telkin etmeye çalışıyor, böylece tüm Müslümanları terörist olarak tanıtıyor. Oysa ilginçtir ki bu tür sapkın terör örgütlerinin hemen hemen tümü batılı devletlerin mali ve askeri yardımları ile türemiştir. Ancak Batı dünyasının İslam karşıtı medya organları ne zaman Avrupa'da bir terör eylemi gerçekleşirse hemen karalama kampanyaları başlatıyor ve radikal sağ örgütler ve İslam karşıtları Müslümanları tekfirci teröristlerin ortağı ilan ediyor ve sonuçta onların can ve mal güvenliğini tehlikeye atıyor. Bu durumun bir örneği Fransa'da Ocak 2015'te Charlie Hebdo mizah dergisine düzenlenen saldırısından sonra yaşandı ve Fransa'da yaşayan Müslümanlar radikal örgütlerin tacizleri ve tehditlerine maruz kaldı.
O günlerde Melanie Diams bir mesaj yemleyerek söz konusu terör saldırısını kınadı. Melanie mesajında şöyle dedi. Ben bir Fransızım, ben bir Müslümanım ve ben de bu olaydan etkilenerek üzüldüm. Ben bu tür şiddet ve barbarlığın İslam adına yapılıyor olmasından rahatsız oluyorum. İslam dini şiddet ve terörü men etmiştir ve barış ve huzur istemektedir. İslam dini intikam veya cinayeti öğretmez. Bilakis İman nurunu yaygınlaştırmakla insanların davranışını iyiliğe doğru yönlendirir. Suç ve cinayet, ırkçı düşünceleri olan cahil insanların işidir. Melanie ayrıca radikal kesimlerin bu hadiseye tepkisine de değinerek şöyle devam ediyor. Ben nefret ve şiddet korkusundan evimin kapısını kapatmıştım. Bu durum şeytanın oyunudur ve herkesin bu oyunu engellemesi ve kin ve nefretin artmasına mani olması gerekir.
Melanie Diams şimdi yaşamını İslami ve insani yüce hedefler doğrultusunda kurduğunu belirterek yeni inancı hakkında şöyle diyor. İslam dini, büyüdüğüm din yani Hristiyanlıktan çok daha sade ve daha aydındır. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin tarihini okuyorum. Ben bu insanlardan sabır ve bağışlamayı öğrendim. Melanie İslam dininin onu nasıl etkilediğini şöyle anlatıyor. İslam dininin yayılması benim yaşamıma neşe, huzur ve güven duygusunu getirdi. Eğer ben yeni yaşamımda huzur ve neşe hissediyorsam bunu Allah'a olan imanıma borçluyum.
Değerli dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu bölümde sağlığa ve sıhhatinize vermeniz gereken önemi ve bunun hayatınızdaki olumlu ve faydalı yanlarını konu edineceğiz. Geçen bölümlerde zaman yönetimi ve bu yöntemin daha iyi ve keyif verici anlar yaşamak için gerekliliğini ve rolünü ele almıştık. Bunun yanı sıra düzenli olmak, hedefli yaşamak ve bu hedeflere ulaşmak için doğru planlamanın öneminin de altını çizdik. İyi bir planlamanın yaşamdaki tüm kişisel ve toplumsal görevlerimizi düzenli olarak yerine getirilmesinde size yardımcı olabilecek bir planlama olduğunu söyledik.
Böyle bir planlama ancak hayatın çeşitli yanlarının göz önünde bulundurması ile yapılabilir. Her insanın kişisel ve toplumsal hayatı onun kendi ve başkaları ile olan ilişkilerinden kaynaklandığı için planlamalarda da kişi hayatının bu iki önemli boyutu göz önünde bulundurması şarttır. Kişisel görevlerden kastedilen her kişinin bilim öğrenme, ahlakını eğitme, maneviyata yönelme, kişisel sağlığına ve sıhhatine önem verme, sağlıklı beslenme, sportif planlama yapma, eğlenme ve vakit geçirme, kendi yeteneklerine has eğitim kurslarına katılma, iş sahibi olma ve gelir elde etmesidir.
Tabii tek bir boyuta odaklanması halinde insanı hayatın başka boyutlarından mahrum kalmasına neden olacaktır. Böyle bir süreç yaşanırsa insan değerli bir keyfi alma hazından da yoksun kalacaktır. Ancak başarılı bir planlama insanı kişisel ve toplumsal görevlerine doğru yönlendirip daha iyi bir yaşamı kişiye vaat edecektir. İslam dininde görevlerin yerine getirmesi bir Müslüman için önemli meselelerden sayılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de de insanın dünyadaki görevleriyle ilgili Beyyine suresinin 5. ayetinde şöyle buyurulmuştur. Halbuki onlara Allah'a kulluk etmelerinden başka bir görevleri olmadığı emredilmiştir. Zariyat suresinin 56. ayetinde ise Allahu Teala bu konuyla ilgili şöyle buyurmuştur. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.
Böylece İslam dini açısından insanın asıl görevi kulluk etmektir. Ancak bu kulluk etme, köşeye çekilme ve tecritte yaşamak anlamına gelmez. İslam'da kulluk etmek kavramı, her kişinin kişisel ve toplumsal hayatında Allah rızası için çalışması ve Allah rızasını ve ona yakınlaşmak için çaba göstermesidir. Bu yönde adım atan bir insan, haram lokmadan, hak yemekten, yalan söylemekten, kötü davranmaktan, bencillikten ve kibirden de uzaklaşacaktır. İslami öğretiler öyle bir özelliğe sahip ki onlardan toplumsal ve dengeli bir hayat yaşamalarını istiyor. Bu öğretilerde Müslümanların birbirleriyle iletişim kurmaları ve sorunlarının çözümünde yardımlaşmaları tavsiye edilmiştir. Komşularına iyi davranmak, fakirler ve acizlere mali yardımda bulunmak tavsiye edilmiştir. bu semavi din Müslümanlardan kendilerini eğitmeleri ve yetiştirmelerinin yanı sıra başka Müslümanlar ve İslami topluluğun kemale doğru adım atmasında aktif rol oynaması istenmiştir.
Tahran Radyosu.
Bir Müslüman kişisel ve toplumsal görevlerini yerine getirmek ve Allah rızası için çabalamakla mükelleftir. Geçen bölümlerde kişisel görevlerle ilgili konuşmuştuk. Düşünmek ve kafa yormak, bilim öğrenmek, yeteneklerin tanınması ve yetiştirilmesi, bir meslek edinmesi gibi meselelerin daha iyi bir yaşam için gerekli olduğunu söylemiştir. Şimdi de bir başka önemli kişisel göreve değinmek istiyoruz. Öyle bir görev ki göz ardı edilmesi halinde birçok zorluk ve sorun ile karşı karşıya kalınabilir. Bu önemli görev sağlığın korunmasıdır. Biz insanların çoğu zaman gafil olduğumuz ve Allah-u Teala'yı bahşettiği bu nimetlerden dolayı şükretmekte kusurlu davrandığımız nimetlerden biri de sağlık ve sıhhat nimetidir. Biz insanlar sağlıklı olduğumuz sürece bu nimetin değerini anlamakta zorluk çekiyoruz. Ancak hastalanıp hafif bir şekilde ateşimiz olduğu zaman istediğimiz ve arzu ettiğimiz tek şey sağlık ve sıhhattır.
Hastanede olan bir hastanın ziyaretine gittiğimiz zaman veya bir hastayı hastaneye götürmek istediğimiz zaman birçok hasta ve rahatsız insanla karşı karşıya kalıp sağlığımızın kıymetini daha iyi anlarız. Hekim Hipokrat bu konuda şöyle diyor: "Sağlık sadece hastaların görebildiği sağlıklı insanların başındaki taçtır." Evet değerli dinleyicilerimiz, sağlık nimeti arzu ettiğiniz, özlemle istediğiniz binlerce şeyden daha değerli ve kıymetlidir. Sağlıklı bir insan ne kadar yüksek dereceli bir nimet içinde yaşadığını anladığında en iyisi Yaradan'a hamd edip ona verdiği bu nimetinden dolayı şükretmesi gerekir. Dünya Sağlık Örgütü'nden sağlık ile ilgili şöyle bir açıklama yapılmıştır: "Sağlık, insanların günlük hayatının sermayesidir. Bu sermaye toplumsal ve kişisel sermayelere, ayrıca fiziksel kapasitelerine dayalı olumlu bir kavramdır."
Bedensel sağlık olarak da bilinen fiziksel sağlık, insanın günlük faaliyetleri içinde yeterli olması ve acil durumlar içinde enerjisinin korunmasının yanı sıra hastalıklardan korunması için de gerekli kapasiteye sahip olması demektir. İşte bu sağlık denilen bu değerli inci var gücümüz ile korumaya çalışıp hiçbir zaman onu ihmal etmemeliyiz. İslam açısından da nefsin korunması ve bedene özen gösterilmesinin yanı sıra fiziksel zararlardan sakınılmasına da büyük bir önem verilmiştir. Semavi dinimizde insan, Allah'ın yarattığı varlık ve onun yeryüzündeki temsilcidir. İnsan, farklı iletişim şekillerinde Allah eksenli bir hayat sürüp kulluk ile sentezlenen bir hayat için yaratılmıştır. Hayattaki huzur ve Allah'a kulluk etmek için en önemli etkenlerden biri sağlıklı ve sıhhatli olmaktır. İslami rivayetlerde de sağlığın önemine vurgu yapılması için bir insanın en zor durumlarda ve bunalımlarda ve krizlerde bile kasten kendi sağlığına zarar getiremeyeceğinin altı çizilmiştir.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem sağlığı gizli ve bilinmeyen bir nimet olarak tanımlamışlardır. Peygamber Efendimiz sahabelerden olan Ebu Zer Gaffari'ye şöyle buyurmuşlardır. Ey Ebu Zer! Hasta olmadan önce sağlığını kavramaya çalış. Ve bundan hasta olduğun zaman yararlan. Hijyenik yaşamak, doğru beslenme ve spor yapma sağlığın korunmasına önemli rol oynayacaktır. Hijyen bir terim olarak bir kişinin veya topluluğun sağlığının artırılması için gerçekleştirilen davranışlar ve girişimlerdir. Kişisel ve toplumsal hijyen birçok yanı olan ve sağlığın önemli bir parçasıdır. İslam dininde kişisel hijyen konusunda olağanüstü gerçeklere değinilmiştir. Hatta hijyen ile ilgili bazı davranışlar için belli günler tayin edilmiştir. Örneğin tırnak kesilmesi için cuma günü müstahap sayılmıştır. Ellerin yemekten önce yıkanması, hoş koku sürmek, temiz giyinmek gibi tavsiyelerde İslami öğretilerde sık sık vurgu yapılan hijyenik tavsiyeler arasına girmektedir.
Zaten Peygamber Efendimiz de kendisi temizlik ve paklığın habercisi olup kendisi herkesten daha ziyade hijyen konusuna dikkat ediyordu. Efendimiz ile görüşmelerde ilk göze çarpan özellik onun görünüşünün güzelliği, paklığı ve temizliğiydi. İnsanın maneviyatının onun doğal hayatıyla harmanlandığından dolayı Allah Resulü de hiçbir zaman sağlık, güzellik ve temizlikten söz etmeyi ihmal etmeyip, burundaki tüylerin alınması kadar ince konularda bile tavsiyelerde bulunmuşlardır. Daha iyi ve daha kaliteli bir yaşam için sağlıklı ve sıhhatli olmanız şart. Bundan dolayı kişisel hijyene büyük bir yer ayırmamız gerekiyor. Kişisel hijyen, bir kişide kurumsallaşması gereken alışkanlıkların toplamıdır. Böylece kişinin bu alışkanlıkları sevgi ve istekle yapması şarttır.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şahsen temizliğe büyük önem verip elbise ve beden temizliği konusunda eşsiz bir örnektir. Peygamber Efendimiz abdestin adabını yerine getirmenin yanı sıra çoğu günler mübarek bedenini yıkayıp bunların her ikisini de ibadet olduğunu söylüyordu. Peygamber Efendimiz tenin temizliği, ruhunun tahareti ve kutsiyetiyle uyumlu idi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her daim yarenleri, sahabeleri ve Müslümanlara başlarını, yüzlerini, elbiselerini ve evlerini temiz tutmalarına vurgu yapıp onların özellikle de cuma günleri yıkanmalarına ve hoş kokulu olmalarına özen göstermelerini istiyordu. Peygamber Efendimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır. Başardığınız kadar temiz olun. Çünkü pak Allah'ımız İslam'ı paklık ve temizlik üzerine kurup temiz ve pak insanlardan başka kimsenin cennete giremeyeceğini buyurmuşlardır. Psikologlara göre çocukluk ve gençlik çağları kişisel hijyenin eğitimi için çok kritik bir dönemdir. Aile yani anne ve baba çocukların sağlık ve hijyen konularında da olduğu gibi onlar için örnek teşkil etmektedirler. Psikologların bakışından her öğün yemekten sonra dişleri fırçalamak, yıkanmak, ellerin yemekten önce yıkanması, tırnakların kesilmesi, yüzün yıkanması gibi hijyenik alışkanlıkların öğretilmesi çok faydalıdır.
Tabii sağlıklı alışkanlıkların başlaması için hiçbir zaman geç değildir. Bir kişiyi çocukluğunda hijyen konusunda eğitim verilmemişse veya hijyen konusuna ilgisiz olan bir ortamda büyümüşse, böyle bir kişiyi alışkanlık kazandırmak için tekrarlama ve alıştırma yaptırarak bu özellik kazandırılabilir. İşte hayatımız akıp gitmektedir. Biz daha iyi bir yaşam için ise daha fazla çaba göstermemiz şart. Bu çabaların ertelenmemesi ise daha büyük bir önem taşımaktadır.
Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve Pak Ehl-i Beyt'inin fertleri ile ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık.
Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim.
Kur'an-ı Kerim en büyük imtiyazı takva için belirlemiş. Öyle ki Müddessir suresinin 56. ayetinde Yüce Allah'ın da takva ehli olduğunu beyan ederek şöyle buyurmakta. Bununla beraber Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da O'dur, marifet sahibi de O'dur. Evet, sohbetimizin başında anlaşıldığı üzere bugün takva hakkında konuşacağız.
İslam peygamberi hac mevsiminde Mina diyarında bir devenin üzerinde otururken insanlara döndü ve şöyle buyurdu. Ey insanlar! Bilin ki sizin Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Ne Arap Acem'den üstündür ne de Acem Arap'tan. Ne siyah kumraldan ve ne de kumral siyahtan üstündür. İlla takvasıyla. Allah Resulü bu sözlerin ardından orada bulunanlardan bu sözü orada bulunmayanlara da duyurmalarını ister. İslam peygamberinden bir başka hadiste de şöyle okumaktayız. Allah sizin aile ve soyunuza bakmaz, sizin vücudunuza da bakmaz, malınıza da, ancak kalplerinize bakar. Kalbi salih olan insana Allah lütuf ve merhamette bulunur. Hepiniz Adem oğullarısınız ve aranızda Allah katında en çok sevilen, en takvalı olanınızdır.
Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de muttaki insanları büyük mükafat, büyük fazilet, mağfiret, rahmet ve cennetle müjdeliyor. Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir başka önemli nokta şu ki, ilahi takva itaatle beraber peygamberlerin amacı ve davetinin özetidir. Örneğin Yüce Allah Şuara suresinin 105 ila 108. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.
Kur'an-ı Kerim takvadan insanların en iyi yoldaşı ve ahiret için en iyi azık şeklinde söz ederken,
Bakara suresinin 197. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey müminler! Ahiret için azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. İmam Ali Aleyhisselam da bu konuda şöyle diyor. Takva edinin. Yüce Allah hak yolunu sizin için aşikar etti ve yollarını aydın tuttu. O zaman sizi ya sizi saracak şekavet ya da ebedi kurtuluş bekliyor. O zaman şu fani dünyada ahirette ebedi yaşamanız için azık toplayın ki sizleri buna doğru hidayete erdirmişler ve bu dünyadan göç etmeyi emretmişler ve sizi kıyamet yolunu izlemek için uyandırırlar. Sizler bir yerde bekleyen ve ne zaman ahirete doğru yola çıkmanın emredileceğini bilmeyen bir kafile gibisiniz.
Tahran Radyosu.
Fani dünyada sorunlardan ve sıkıntılardan kurtuluş ve işlerin kolaylaşması ilahi takvanın faydalarından ve tesirlerinden biridir. Ebu Zer Gaffari'den bir hadiste İslam peygamberinin şöyle buyurduğu nakledilir. Ben öyle bir ayet biliyorum ki eğer tüm insanlar ona amel ederse sorunlarını çözmeye yeter. Allah Resulü daha sonra Talak suresinin 2. ayetini tilavet buyurur. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder. Kuşkusuz bu ayetin anlamı şu değildir ki insan her türlü çabadan el çeksin. Nitekim İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bu ayet nazil olduğunda bazıları kapılarını kapatıp ibadete yöneldiler. Ve Allah bizim rızkımızı üstlendi dediler. Bu haber Allah Resulüne ulaştı. Onlara elçiler gönderdi ve neden böyle yaptıklarını sordu ve kim böyle yaparsa duası kabul görmez. Takva çalışmak ve çaba harcamakla beraber olmalıdır diye buyurur.
İmam Ali Aleyhisselam'ın da takva konusunda çok net ve canlı tabirleri vardır. O hazret bir yerde takvayı günah ve kirlenmekle mukayese ederek şöyle buyurur. Bilin ki günahlar asi merkepler gibidir ki günahkar insan onun üzerine binmiştir ve dizginlerini kopararak onları cehennemin dibine yuvarlandırır. Ancak takva sakin ve uslu bir merkep gibidir ki sahibi ona biner ve dizginlerini elinde tutar ve cennetin derinliklerine kadar merkebini koşturur. Gerçekte takva nefsin kontrol altına alınması ve şehvetleri kontrol etmektir. Oysa takvasızlık, asi şehvete teslim olmak ve onun üzerindeki kontrolü kaybetmektir.
Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam bir başka yerde de şöyle buyurur. Bilin ey Allah'ın kulları! Takva güçlü ve yenilmez bir kale gibidir. Ancak günah öyle bir surdur ki gevşek ve savunmasızdır. Ve ehli olanları afetlerden kurtaramaz ve ona sığınan içinde güvende olamaz. Bilin ki insan sadece takva ile günahın zararlarından korunabilir. Lokman Hekim de oğluna şöyle diyor. Oğlum, dünya derin bir deniz gibidir ki içinde birçok insan boğulmuştur. Sen bu denizde gemini Allah'a iman olarak belirle, yelkenini Allah'a tevekkülü, ahiret için azığını ilahi takva yap. Eğer bu denizden kurtulursan, ilahi bereket ve hikmet sayesindedir ve eğer helak olursan, bu günahların yüzündendir.
Kuşkusuz günahtan sakınmak ve ahlaki öğretilere yönelmek insanlarda takvayı daha da güçlendirir ve sonuçta insanın kalbi iman nuru ile aydınlanır. Takva nuru güçlendikçe yakin ve iman nuru da o kadar güçlenir.
Thank you. Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.